Ayrım 20. Düzünden Candan Yazılar 1. 1967-1992 Can Yücel. Sayfa 290. Bakir Ormanlar. Liseyi yeni bitirmiştim. Annem kenara çekti beni bir gün. "Sen öğretmen olacağım diyorsun ama" diye başladı. Saydı cümle mazarratını öğretmenliğin. "Sonunda da parasızlıktan İzmir'de ilk bebeğimizi, ablanızı kaybettik" deyip ağlamaya durdu. Ben öğretmen olmadım ama annemi dinlediğimden değil, bambaşka nedenlerden. Uğraşların daha da belalısı olan serseriliği seçtim. Serserilik diyorsam onun da matrak öyküsü şu. Bir tarihte heykelci arkadaşlarım Anıtkabir için aslan yontuları yapıyorlardı. Süleymaniye'deki İslam Eserleri Müzesi'nin orada. Ben de uğruyorum ara sıra, çalışışlarını seyrediyorum. Şarap içiyoruz birlikte. Harika da bir yer zaten. Aralarında şimdinin ünlü kuş ressamı Salih Acar da var. Yeni göçmüş Bulgaristan'dan. Bir akşam yine oturuyoruz Marmara şişelerinin başında. Sordu yekten bana, "Ne iş yaparsın sen Can?" diye. Ben de yazı yazarım, şiir düzerim, çeviri yaparım diye sayacak oldum marifetlerimi. Kesti sözümü Salih, "Desene yahu" dedi, "sen düpedüz serserisin." Diyeceğim Salih'in deyimiyle serseriliği seçtim ama baba uğraşı ne de olsa öğretmen dostlarımın çilesini uzaktan yakından paylaştım. Köy enstitüleri yıkımında bir eyyam baş tacı edilmiş. Başaran, Talip, Makal gibi has öğretmenlerin ne vartalar atlattıklarını kendi ağızlarından dinledim. Kimine de tanık oldum. Babam zaten eski bir öğretmen olarak uğraşının kocamışlığına karşı eksilmeyen mihnetini çekmeyi sürdürüyordu. Onun için bilirim yurdumuzda öğretmen denen çilekeşleri nasıl hallaç pamuğu gibi oradan oraya savrulduklarını, horlandıklarını, köyde kentte nasıl yerden yere vurulduklarını, hangi katsayılarla paryalık ettiklerini, tutuklamalarda nasıl listelerin baş köşesine oturtulduklarını. Bilmesine bunu iyi bilirim de öğretmenler sanırım bu son mimcim dönemlerindeki kadar vur abalıya getirilmemişlerdi hiç. Dövülenler, sövülenler, vurulanlar hep onlar. Okuyoruz gazetelerde hep. Malatya Lisesi müdürünü demir çubuklarla hastanelik etmişler derken Ankara Atatürk Lisesi müdürünün komandolar tarafından lokma edildiği haberi geliyor. Geçen yıl bizim Paşa Bahçeli'nin oradaki Ferit İnal Lisesi'nin edebiyat öğretmenini öğrencileri dövmüş diye duyduydum. Uzaktan tanırım kendisini. Rastlaştık sonra, "Ne oldu yahu? Anlat şu olayı bana" dedim. Babasından bir iki şaplak yemiş bir veledin serin kanlılığıyla ülkücülerden birkaçını bütünlemeye bıraktım da ondan diye lafı geçiştirdi. Doğal bir şey yani. Öldürseler hem ne lazım gelirdi ki? Cenazesine giderdik, saygı duruşunda dururduk. İki üçte marş patlatır, birkaç kürekle toprak atardık üstüne. Katilleri de bütünleme sınavlarından başarıyla bir üst sınıfa atlar geçerlerdi. Yine de bozkurtlarımız bu denli marazaların zaman zaman hava poyraza döndükçe haklarında pek hayırlı olmadığını sezinlediklerinden daha başka bir yol tuttular şimdilerde. Kendilerinden gayrisini almıyorlar artık eğitim enstitülerine. Böylece sıradan gençlerin öğretmenliğin meşakkatini çekmelerini ta önceden önlemiş oluyorlar. Çok düşünceli kimseler bu bozkurt sürüsü doğrusu. Takmışlar pazı bentleri kollarına, çit olmuşlar enstitülerin kapılarına, uluma kağıdını göstermeden almıyorlar kimseyi içeri, sınavı kaydını yaptırmaya. Ülküdaşlar tam tekmil kaydını yaptırıncaya dek, baktılar ki kendilerinden gelen yok gayrı, o zaman haraç kesmeye başlıyorlar hidayete henüz varamamış adaylardan. Sınavlar desen bir alem, Türk işin karısının adını sordulardı geçen yıl, bu sefer de doğan çocuğunun adını sual ederler. Bak ben Nevzat'ın adını bilmiyorum kendi hesabıma. Desene sınavda çaktık gittik. Kayıt bürosunda da kayda değer durumlar vardır. Kızlardan bekaret belgesi istiyorlarmış. Büyüklerimiz kemerleri sıkın derken meğer kızlarımız için de bekaret kemerini kastediyorlarmış. İçişleri Bakanı Korkut Özal'ı ırgalamaz bu elbat. Çünkü kendisi yaşam öyküsünde anlattı. Kızların evde uzun boylu alıkonmasına karşıymış. Kendi kerimelerini 16'sında baş göz edip kurtulmuş. Hem de eğitim enstitülerimiz balta girmemiş bakir ormanlara dönüştürülecek olduktan sonra oraya girecek kızların da bakire olması gerek değil mi? Ki tarzanlarımız salla sırt edip bu bakireleri, çite maymunları da peşlerinde daldan dala sekip ulusunlar. Şaka bir yana, kakası çıktı bu işin. Görmüyor musunuz nasıl hızla muasır vahşetler seviyesine çıkarıyorlar memleketi? 12 Kasım 1977. Hacılar ve bacılar. Sinema emekçilerimizin sansürü protesto yürüyüşü anlaşılan adam akıllı başarılı olmuş. Özür dilerim, ben nevazildim o gün, kendilerini uğurlamaya Barbaros alanına gelemedim. Ama benim bu sansür denen illetin ne ölümcül bir illet olduğunu bildiğimi bilirler elbet. Işıl ışıl isimlerin beyaz perdeden, sahnelerden, yollara düşerek haklı davalarını halka anlatmayı akıl etmeleri övülesi bir davranış. Gerçi canlarına yetmiş, bıçak kemiğe dayanmıştı. Ama biz de aydınların buharlaşmaya yatkın yapı ve derecesini düşünürsek, böyle kıran kırana eylem yollarını denemeleri insanın göğsünü kabartıyor. Sayın Asil Türk'ün o basil ahlaksızlık demeci de sinema emekçilerimize hayli moral vermiş olmalı. Sağ olsun basın, bu alabildiğine ciddi girişimi tiye almak, alaya vurmak için elinden geleni ardına koymadı değil. Onlar da cibilliyetlerini gösterecekler tabii. Öte yandan son bir haftada sansür kuruluna giren 5 filmde geçer not aldı türünden başlıklar atmayı da boşlamadılar tüy yatımı için. Bu arada yeni sansür kurulu üyelerinin de adları açıklandı. Aralarında benim tanıdıklarım şunlar. Ekrem İrfe, Basın Yayın Genel Müdürlüğü temsilcisi. Kürdün muayenesinden bilirim kendisini. Sanatla ilişiği tek o zamanlar bizleri can kulağıyla dinlemesiydi. Her daim koltuğunun altında gezdirdiği siyah çanta, müşekkel bedenine daha ağır bir hava verirdi. Sonra sanırım Aydemir'in birinci patırtısında gönüllü spikerlik için radyo evine daldıydı da başı belaya girdiydi. 1950 tutuklamasından sonra komünist düşmanlığını meslek edinmiş olan Aclan Sayılgan da Kültür Bakanlığı temsilcisiymiş. Yaşasın kültür! Yine aynı bakanlığın temsilcisi olarak arz-ı endam eden Mahir Canova var. Yıllardır devlet tiyatrosunda palasallar, oyunculuğu denedi olmadı, rejisörlüğe çıktı beceremedi. Demek ki asıl istidadı sansürcülükmüş. Anlıyorsunuz ya, yürürlüğe giren son sansür yönetmeliğinin de amacı müstehceni değil, düşünceyi yasaklamak. Açık saçığı değil, gerçeği örtüp kapatmak. Mimcimler iktidara geleli beri zaten bütün vaatlerine karşın analar evlere kapandı, avratlar açıldı. Dalokay'ın Kuğulu Park'ta yeniden onarılıp görüye açılan ayakta öpüşenler heykeline Erbakan'a aday işi boşuna değil. Film yayının müstehceni Beyoğlu'nda furya gidiyor. Beş oğullarının kendi lokallerinde yediği naneler ayrı tabii. Geçen hafta bir dergide gördüm hikayeyi. Figenhan isimli beyaz perdede sahnede de çırılçıplak soyunmayı mesleğinin ayrılmaz bir parçası haline getirmiş dansöz anlatıyor. Gece otelime dönüyorum. Otomobille otelin kapısının biraz ilerisinde durdum, indim. Üç sıska adam bir arabanın yanında duruyorlardı. Aldırmadım. Ama geçerken kuvvetli kollarıyla beni içeri aldılar. Yüzüme bir yumruk vurdular. Sonra dikmen sırtlarında bir eve soktular. Yatağa fırlattılar. Üçü de sıskaydı ama çok kuvvetliydiler. Ellerinden kurtulmak için bütün isteklerini hiç karşı koymadan teker teker yerine getirdim. Ama onlar bir türlü doyacağa benzemiyorlardı. Her tarafım şişmişti. Ben acıdan kıvrandıkça onlar zevkten coşuyorlardı. Neden sonra beni rahat bıraktılar? Bu defa bana sinir krizi geldi. Kahkahalar atarak gülüyordum. Bu halim onların da hoşuna gitti. Aramız düzeldi. Sabaha kadar dostça vakit geçirdik. Bana tecavüz eden zorbaları şikayet etmedim. Düşmanlıklarını kazanmak istemiyordum. Sayın Oğuzhan Figenhan'ın bu serüvenine ne der acaba? İşte dirlik düzenlik taşlarını bağlayıp kurt köpeklerini ortaya salarsanız böyle olur. Uzatmayayım sözü. Sinema emekçilerimiz Ankara'ya vardıklarında Senato Başkanı Sırrı Atalay'la görüşmüşler. Kendisi de zurna çaldığından az çok sanatçı sayılması gereken Turan Güneş'le hoşbeş etmişler. Güneş parlamış tabii. Bu iktidardan size fayda yok demiş. Kendisinden pek fayda varmış gibi. Gerçi kendi iktidardayken Venüs'ün doğum yerine Kıbrıs adasına çıkarma yapmaktan sansür gibi ufak tefek işlere eğilecek vakit bulamamıştı ya. Yürüyüşün son günü sinema emekçilerimiz Tandoğan alanında toplanmışlar, davalarını açıklamışlar, yürüyüp dağılmışlar sonra. Bu arada aynı gün aynı saatte Suudi Arabistan elçiliğinden bizim resmi makamların döviz işlemlerini vaktinde yerine getirmemiş oluşu yüzünden vize alamayan hacılar da başbakanlığa yürüyorlarmış. O sırada İran İmparatoriçesi Farah Ziba'da Esenboğa'dan Sayın Cumhurbaşkanımızın eşiyle buluşmak üzere Çankaya'ya helikopterle gitmekteymiş. Bu iki ayrı yürüyüşle ilgilenmişler. Buyruğu üzere alçaltmışlar helikopteri ve İmparatoriçe sinemacıların başında en şık yürüyüş giysileriyle giden Fatma Giri'yi, Türkan Şoray'ı, Semra Özdamar'ı, sonra da öbür koldan giden sakallı ibrikli hacıları seyretme fırsatını bulmuş. Ve söylentiye göre bu Türkiye garip bir memleket. Bizde hacılar yürüdü mü bacılar yürümez, bacılar yürüdü mü de hacılar demiş. Ne bilsin başımızdaki iktidarın kendisini de yürütsünler için herhalde. Hem hacıları hem bacıları aynı gün aynı saatte yollara düşürecek kadar güçlü olduğunu. 14 Kasım 1977 Lime Lime Kaçıncı Pozisyon. Yalçın küçük dostumuz geçenlerde herkeslerin bu ara ekonomist kesilmesinden maksimalist bir kaygıyla sanırım yakınıyordu. Hiç merak etmesin, benim böyle bir hevesim yok. Yine de Türkiye ekonomisinin azıcık müflis duruma düşüşünden herhalde bu konular öyle açılıp saçıldı ki benim gibi gayri iktisadi bir takım alaylı yaratıkların kulakları bile haddimiz olmayarak elbet parasal ses ve sözlerle çınlamaya başladı. Ve bunların uzaktan gelmeleri nahoşluklarına engel değil üstelik. Örneğin muhabir banka diye bir deyim çalındı kulağıma. Asgari ücretin altında çalışan muhabir arkadaşlarım ilk ağızda bunu kendi adlarına bir banka kurulduysa yorsalar bile sonradan araştırdıklarında Vehbi'nin kerakkesinin hiç de böyle olmadığını ve bu adla anılan bankaların döviz transferleriyle yetkilendirilmişliklerini hayal kırıklığıyla öğrenmişlerdir. Bir de döviz pozisyonu tutma diye bir terime kulak misafiri oldum evvelsi gün. Merkez Bankası bu pozisyonu elinde tutan bankalardan ellerindeki tüm dövizi bir tel emriyle toplatıyormuş haberi yayıldı. IMF mevcut dövizleriniz Merkez Bankası'nda toplansın da bir görelim demiş sözüm ona. Bir feryat koptu bunun ardından. Ertesi gün başka bir haber. Döviz tutma pozisyonu tutan bankaların elinden bu yetki alınmamıştır. Sadece hacı dövizlerinin ödenmesinde bazı yetki açmazları görüldüğünden. Merkez Bankası ticari bankalardan döviz pozisyonlarını bildirmelerini istemiştir diye. Derken bir başka haber. Ticari bankaların yeni döviz pozisyonu tutan bankaların verilmiş kontenjanların fiilen bitmiş olması nedeniyle döviz pozisyonu tutma niteliği kalmamıştır demeye geliyor bu da. Aynı günkü gazetelerde İstanbul Sanayi Odası Başkanı Nurullah Gezgin'in bir demeci çıktı. Gezgin Merkez Bankası'nın döviz durumu ile ilgili olarak almakta olduğu kararların tutarsız olduğunu belirttikten sonra mealen soruyor. Döviz tutma pozisyonunu tutan bankalar döviz tutma pozisyonunu muhafaza ediyorsa, bunun kaçıncı pozisyon olduğunu Merkez Bankası bize acilen bildirsin ki biz de ona göre pozisyon alalım diyor. Haklı adam. Sinema emekçilerinin yürüyüşü Ankara'da sona erdikte, bu elimizde kalan dövizleri ne yapalım diye sormuşlar Müjdat Gezen'e. Müjdat da Gezgin'den daha cin olduğu için Merkez Bankası'na verin demiş. Gayrimilli fasıla. 11 Kasım günü Vatan'da Dursun Akçam'ın yazısında açıklandığı üzere Safranbolu'nun Nebioğlu köyündeki Kur'an kursuna Kızılay'dan yardım isteyip sözü geçen kuruluştan bu hayırlı hizmet için 200 yastık kılıfı, 200 yatak çarşafı ve 100 divan koparan AP senatörü 3 gün önceki ekonomimizin son durumu üzerindeki senato oturumunda Türkiye ekonomide take off denen noktaya ulaşmıştır. Bu bir uçağın pistten havalanmasına benzetilebilir. Türkiye havalanmıştır demesi üzerine CHP'li Gündoğan da kemerleri bağlayın diye seslenmiştir. Az sonra aynı Demir Yüce sözlerine devamla Türkiye $1000 seviyesine gelmiş gayrimilli bir hak sahibi olmuştur diye mimcim iktidarının ekonomi politikasını veciz bir şekilde savunmuştur. Taka Tuka Bülent Ecevit'in Takalar adlı şiirinden oluşturulmuş şarkının TRT'de yasaklanması üzerine öfkeye kapılan arkadaşlarım, TRT bu şarkıyı seçim yasağı kapsamı içinde gördüğünden yasaklamış olabilir. Çünkü şiirin bir dizesi takalar geçiyor, Laz dümeni diye gidiyor. Bu ise en azından CHP'nin yerel seçimlerin ön seçimleriyle ilgili tutumunu genel merkezin lehine çevirici bir anlam taşıyabilir diye yatıştırmaya çalıştım. 60 para 70 sent. Süleyman Demirel elimizde 70 sent yokken biz hacılarımıza $70 milyon döviz verdik. Daha ne isteniyor demiş. Geçen de ben bu konuyla dolanan bir yazımda biz New York'ta dilenip Medine'de sadaka veriyoruz diye sallama bir söz sarf etmiştim. Haklıymışım demek. Konyalı lokantası da bunu bildiği için olacak. Eski 60 paralıkları getirenlere bir hafta ziyafet çekiyor. Parası 60, senti 70, işi bitmiş. Nereli? Eğitim enstitülerinden birinde yapılan mülakat sınavında sormuşlar. Türkeş Aslan, yani Aslan Başbuğu Türkeş nerelidir diye. Öğrenci adayı bilmiş sorunun karşılığını Kıbrıslıdır demiş ve kazanmış sınavı. Bu parlak öğrenci Derviş Bahdiyeti'nin de Kıbrıslı olduğunu biliyordur herhalde. 15 Kasım 1977. Derlenip toplanma zorundayız. Pazar günü Tepebaşı Gazinosu'nda solun durumu ve cephe konulu bir forum yapıldı. Herkes de formundaydı. İçerisi militanlarla ve bir kısım da siville, dışarısı ise polisle, jandarmayla doluydu. Bahçe kapısından girerken soyunuklardan biri dikilip önüme, üstümü başımı aradı. İki keçeli görevli arasından geçip gazinonun kapısına vardığımda bir yurttaş daha üstümü aramaya kalktı. Ben de kendisine 100 adım ötede bahçe kapısında üstümün arandığını söyleyecek oldum. O araba 100 adım ötedeydi. Bu da buradaki dedi. Bunun üzerine ben de doğru dedim. Biz zaten her adımda bir silah fabrikası kuruyoruz. Velhasıl pazar günü orada çok sıkı bir emniyet altındaydık. Forumu Türkiye Emekçi Partisi ile Vatan Partisi düzenlemişti. Çağrılanlardan sadece 4 dergi katıldı. Ne TİP, ne TİSİP, ne SDP, ne de Ürün Dergisi vardı ortada. Dipnot. Kitabın bir önceki baskısında bu kısaltma SPD olarak geçmektedir. Ancak bütün aramalarımıza karşın o tarihte SPD kısaltmasıyla bilinen sol bir örgüt veya parti bulamadık. Mehmet Ali Aybar'ın öncülüğünde 1975'te kurulan Sosyalist Devrim Partisi SDP, Can Yücel'in bu yazıdaki özlemini, isteklerini ve sitemini karşılayan bu kısaltmaya yakın tek örgüt olduğu için SPD'nin yanlış STB'nin doğru olduğuna karar verdim. Yayıncının notu. Gelmemekle bence hiç de iyi etmediler. Bu arada hemen belirteyim, yazı kurulu üyesi olduğum Birikim Dergisi'nin foruma katılmama kararı bana danışılmış değil. Ben Türk solunun darmadağınıklıktan kurtarılması yolundaki her türlü çabanın desteklenmesi gerektiği görüşündeyim. Öte yandan Çin yanlısı grupların foruma çağrılmayışı, Mihri Belli arkadaşın öz eleştiri makamında belirttiği üzere yanlış bir işti. Mao'cuları tek bir tornadan çıkmış, türdeş varlıklar bellemek doğru değil. Kaldı ki foruma gelip sakat bile olsa görüşlerini orada ortaya koymaları, Türk solunun içini zifre kesen isli havanın poyrazlanması bakımından hayli yararlı olabilirdi. Müsaademe-i efkardan barikayı hakikat doğar sözünü yabana atmayalım. Son aylarda derlenip toparlanmamız yönündeki girişimleri eskiye göre çok daha umutlu kılan iki gelişme yer aldı. Bir disk içinde yuvalanan mülteci kökenli bir mihrakın çürük ipliği pazara çıktı. Bunun nedeni geçici bir takım taktik yanılgılar değil, temelli bir strateji sapmasıydı. Nasıl 12 Mart'ta uğradığımız bozgun Türk solunu küçük burjuva radikalizminin kuyruğuna takma yanılgısından doğmuşsa, bu dediğim mihrakla işçi hareketini küçük burjuva demokratizminin, yani CHP'nin kıçına takmaya kalkarak kendi eliyle ocağına incir dikti. UDC türünden oldu bittilerle bu köklü ayıbın örtülemeyeceği meydandaydı. UDC serüvenlerinden Kemal Türklerin elinde cephesi, C'si güme gitmiş bir UD kala kaldıysa bu Türklerin eski bir UD oluşundan değil. Yine de disk önümüzdeki dönemde CHP'ye büsbütün yamanarak işçi hareketimiz için acıklı taksimler çalmaktan kendini kurtaramayacak. Bu geçici yitikliğe karşın önemli bir kazancımız var. Türk solunun işçi sınıfına dayalı bağımsız bir örgütlenmeye gitmesi zorunluluğu bir kez daha kafalara dank etti. Göbeğimizi kendimiz keseceğiz biz, el bilmem nesiyle güveye girmeyeceğiz gayrı. İttifaklara peki ama zittifaklara yokuz. Buna paralel ikinci gelişim ise CHP'nin devletçilikten ayrılarak devletleşmesi sürecinin birden hızlanışı, ulusal burjuvaziyi temsil ettiği savlanan bu partinin devleti kurtarma terranesiyle dışarılıklı burjuvaziyle sarmaş dolaş oluşu ve AP ile bir koalisyona girerek yukarı kademede bir oligarşi oluşturma hevesine düşüşü, Türk soluna Türk solundan başka yar olmayacağı gerçeğini büsbütün belirgin kılmıştır. Önümüzdeki ivedi sorun öyleyse bir an önce öz örgütümüzü kurmaktır. Ama bu sorunu 2-3 hizip önderinin karşılıklı pazarlığı ile çözülecek sanmak da mekanik bir yaklaşımın bütün açmaz ve çaprazlarını gelberi edecektir. İlk iş sol gruplar arasında bir diyalog, bir hoşbeş, giderek bir anlayış ve birlik havasının oluşturulmasıdır. Bu ise siyasal pratiği, eylemi içeren bir amaç ve hedef gösterilmesine bağlıdır. Antifaşist, antikapitalist bir savaşım öngörüsü, şimdi darmadağın, birbirinden kopuk çırpınıp duran grupçukların temel bir amaç çevresinde toplanmış bir ligalar birliğine doğru toplu bir dinamizm kazanmasını sağlayacaktır. Mihri arkadaşın dediği gibi cephe ve parti sorunu diyalektik bir bütün içinde düşünülmelidir. Biz partileştikçe cepheleşecek, cepheleştikçe partileşeceğiz. Kadrolar bu ak koyun, kara koyun arınması için de belirecek, yöneticiler bu savaşımın içinden çıkacaktır. Pazar günkü forum bu doğruların belirginleşmesine el verdiği için alabildiğine yararlıydı. Gruplar arasında bir irtibat bürosu kurulması kararı ise olumlu bir karardı. Benim orada dile getiremediğim bir başka önerim var. Bir yandan da Türk solunun asgari müştereklerini belirlemeye yardım edecek, giderek yurdumuzun koşullarını tartışa tartışa bir devrim modeli oluşturmamıza el verecek sürekli bir diyalog ortamı kurulmalıdır. Bu söz gelimi bir dernek olabilir. Bu derneğin bir yayın organı çıkarılır, uzmanlarımızın her konuda getireceği öneriler tabanın bilincinde sınanarak geliştirilir, bütünleştirilir, siyasileştirilir, siyasallaştırılır. Unutmayalım ki devrimci politika bilimsel sosyalizmin ışığı altında ortaya konacak somutlar üzerinde inşa edilir. Türkiye devrimcilerinin leblebici horhor kapitalizminin eleğinde oradan oraya savrularak kavrulan leblebiler olmaktan kurtulması zamanı gelmiştir. Geçmektedir hatta. 16 Kasım 1977 20. ayrımın sonu. Sayfa 301.